Ayrım 30.
Hepsi de ter içinde kalmışlardı. Bir tanesi de küçük bir yüreklilik gösterip alnındaki boncuk boncuk teri silemiyordu. Arif Sayın Bey'in bu da gözlerinden kaçmıyordu. Şu koskocaman adamlara, burada karşısında süklüm püklüm duran bu canavarlara, çıkarın mendillerinizi, çıkarın da şu alınlarınızdaki teri silin diye emir veremezdi. Hepsinin gözü de Arif Sayın Bey'in yüzüne dikilmiş, ağzından çıkacak kutsal kelamı tetikte durmuş bekliyorlardı. Sessizlik uzun sürdü. Ne vali, ne jandarma komutanı, ne de Arif Sayın Bey konuşmuyorlardı. Arif Sayın Bey önüne gittikçe asılan bir yüzle bakıyor, bastonuyla usul usul gittikçe sinirlendiğini belli ederek oynuyordu. Yüzbaşı gelmiş, onun önünde çakılmış kalmıştı. O geldiğinden beri de Arif Sayın Bey başını bir kere kaldırıp onun yüzüne soğuk şerbetlerini alırken bile bakmamıştı. Bal, ekşi elma, nar suyu şerbetleri gümüş tepsilerde gelip gelip gidiyordu. Konuklar kutsal tozlara alınmış ceketlerini alıp giyerlerken bile orada çakılmış kalmış yüzbaşının yüzüne bakmamaya özellikle özen gösteriyorlardı. Sessizlik sona sınırına vardıktan sonra Arif Sayın belermiş gözlerini odadakilerin üstüne teker teker dolaştırıp bastonunu sertçe yere vurdu, pencerelerin camları zangırdadı. Odadakiler de bir ürperti geçirdiler. Burası kokuyor. Yüzünden öfkeli mi, alaylı mı, hüzünlü mü olduğu belli olmayan bir gülümseme geçti. Sesini biraz daha yükseltti. Size diyorum ki bu kasaba kokuyor. Tapucu Zülfü yılışarak, o geçen seferde beyefendi dedi, ölü kokmuştu zat-ı haliniz. Sen içindesin de farkında değilsin Zülfü, kokuyor, hala kokuyor. Bana öyle geliyor ki Zülfü, bu kasabalar çürümüş, kıyamete kadar da böyle kokacaklar. Zülfü, hakkı haliniz var beyefendi dedi gücenmiş, ne yapalım biz kokuyoruz. Kokuyorsunuz, gittikçe öfkesi kabarıyordu. Arabadan çantamı getirin. Az sonra çanta geldi. Kaymakam Bey, şunları okuyun. Kaymakam bir çanta dolusu telgrafı, mektubu önce kekeleyerek ardından da düzgün, rahat okumaya başladı. O okudukça ayaktaki yüzbaşı yaprak gibi yüzü sapsarı kesilmiş titriyordu. Neredeyse düşecekti. Git yüzbaşı, oraya, ha işte oraya, karşıma otur. Sakın oradan kıpırdayayım deme. Kaymakam, sen de devam et. Mektuplar, telgraflar okunup bitince Arif Sayın Bey üzüntülü, yürekten bir sesle ''İşte böyle arkadaşlar'' dedi, ''kokuyor.'' Odadakilerden çıt çıkmıyor, parmaklarını bile kıpırdatmıyorlar, gözlerini kırpamıyorlar, belki soluk bile almıyorlardı. Arif Sayın Bey dingin bir sesle öfkesiz, üzüntüsüz, alaysız sözlerini sürdürdü. ''Ben buralarını kendi seçim mıntıkamı çok iyi bilirim. Ben buralarda şu genç adamdan daha gençken jandarma kumandanlığı yaptım.'' O zaman da buralarda sizin gibi ağalar vardı. Ben şu genç adamdan daha gençken, yüzbaşıyı gösterdi bastonunu uzatarak, eşkıyaların ardında şu Toros dağlarında basmadığım taş, girmediğim kovuk kalmadı. Ben şu genç adamdan daha genç bir kişiyken İnce Mehmetlerle, öylesi çalı kakıcılarla değil, Bayramoğlu, Gizik Duran, Dirgen Ali, Kürt Reşit gibi dağ padişahlarıyla çarpıştım. Hepsini dize getirdim diyemem ama dize de gelmedim. O zaman da sizin gibi ağaların dağlarda eşkıyaları vardı. Ama böylesine alçakçasına telgrafları kimse aleyhime yazmamıştı. Hepsini biliyorum bu kasabayı, şu Torosları, insan insan, ev ev biliyorum. Hey ağalar beyler, sizin de ciğerinizde kaç damar var biliyorum. Hepinizin dağlarda istediğinizi yaptırdığınız bir çeteniz var, kokuyor. Sustu, sorusuna bir karşılık arar gibi gözlerini teker teker kalabalığın üstüne dolaştırdı. Herkes başını önüne eğmişti. Zülfü gene yılışarak başını kaldırdı. Benim yok, eşkıyam yok sahi mi dedi. Biliyorum senin eşkıyan yok Zülfü dedi Arif Sayın Bey. Senin eşkıyaya ihtiyacın da yok. Zülfü sözü onun ağzından kaptı. Olamaz da. Niçin olsun Zülfü diye güldü Arif Sayın Bey. Senin arkanda ben varım, biz varız, yetmez mi? Zülfü başını önüne eğdi. Biliyorum diye sözünü sürdürdü Arif Sayın. Eşkıya işi kolay bir iş değil. Bir umumi asayiş, bir devlet meselesidir. Ve Şarki Anadolu'nun dışında da yalnız benim seçim mıntıkamda eşkıya var. Mustafa Kemal Paşa'nın kulağına kadar bu giderse hiç de iyi olmaz. Bir küçücük eşkıya işini, evet bir küçücük, siz pireyi deve ve dahi habbeyi kubbe yaparaktan Ankara'ya tel üstüne tel, telgraf üstüne telgraf çekerekten ne kazanıyorsunuz? Söyleyin, kim yaptı bu işi? Gözlerini Zülfü'nün gözlerine dikti baktı, Zülfü'den bir karşılık bekliyordu. Zülfü kıvrandı, bir şeyler konuşacak oldu, beceremedi. Bana bir şey olmaz Zülfü, şu Toroslar, şu Çukurova'daki bütün insanlar 7'den 70'e eşkıya olsalar, sen de biliyorsun Zülfü, bana bir şey olmaz ve de olamaz. Paşa beni çağırıp da böyle küçücük işler için bana bir şey sormaz. Olan bu gül gibi Çukurova'ya, bu vali beyefendiye, bu muhterem Miralay'a, şu genç cumhuriyet çocuğu yüzbaşı olur Zülfü. Sen biliyorsun. Biliyorum muhterem beyefendi. Beni dinle Zülfü, sen bu kasabadayken, evet senin gibi bir kolum ve kanadım bu kasabadayken ben bu kasabadan böyle şeyler beklemezdim. Bak bana Zülfü, ben Ankara'dayken bu beyefendilerin de kıllarına hile gelemez. Ben Ankara'da valimi de, miralayımı da, yüzbaşımı da, sen de bilirsin, müdafaya muktedirim. Muktedirsiniz efendim. İnce Mehmet'i bile müdafaa edebilirim. Onun için isterseniz hususi af çıkarttırıp, Çukurova'da da ona sizin çiftliklerinizin 5 misli, 10 misli büyüklükte bir çiftlik tahsis edebilirim. O da sizin başınıza bir bela olur ki şu Molla Duran'dan da daha beter. Molla Duran'a bastonuyla bir işaret çaktı. Kalk ayağa ve buraya gel. Molla Duran elindeki 99'luk tesbihini alelacele cebine koyarak şapşal geldi, onun önüne dikildi. Söyle Duran, sen ne zaman Camiül Eser'e gittin de orada din tahsil eyledin, söyle. Elini ayağını öpeyim beyim. Söyle, sen ne zaman okudun da okur yazar oldun, söyle. Sen Elif'i görsen mertek sanmaz mısın? Beyim, beyim, boynunu bükmüş yalvarıcasına ona bakıyordu. Arif Saim acı acı güldü. Molla Duran beyefendinin altını daha çok karıştırmayacağım. Sonra bir çapanoğlu çıkar ki onun altından hepinizin parmağı ağzınızda kalır. Bastonuyla ona dokundu. Yaklaş, yaklaş, yaklaş bana Duran. Molla Duran ona ayakları birbirine dolanarak yaklaştı. Eğil. Molla Duran iki büklüm olaraktan elleri karnına bağlanmış eğildi. Arif Saim ağzını onun kulağına dayayıp usulca, ulan Duran, bu işler senin o kopası başının altından çıkabilir. Söyle, sen mi çektirdin telgrafları? Sen mi yazdırdın mektupları? Yok vallahi beyim, yok billahi beyim, tabanlarının altını öpeyim, kıyma bana. Peki kim bu adam öyleyse, ya da adamlar? Vallahi bilemiyorum beyim, billahi bilemiyorum. Murtaza Ağa'ya belli belirsiz bir göz attı. Öteki ise onun gözünü yiyince bütün bedeni tepeden tırnağa çımgıştı. İsterseniz kim olduğunu araştırırım. Araştır ve bul. Bulamazsan gerisini sen düşün. Şimdi git yerine otur. Yüzbaşı. Buyur beyim. Bu kasabada bir gazeteci olacaktı. Neydi adı hele? Muallim miydi ne? Evet efendim. Onu buraya çağırın. Baş üstüne beyim. Nedense Duran Efendi ile konuşunca Arif Sayın Bey'in keyfi yerine gelmişti. Böyle bir sahtekar, yani şu bizim Duran gibi bir alçak, korkma sırrını fahş etmem Duran. Göbeğini sallaya sallaya güldü. Böyle bir deli şeytan şu yeryüzüne gelmemiştir. İşte ben de hep birinci adamları sevdiğimden Duran'a bunun için hayranım. Şuna bakın, gerçekten sakalı saltası, bir başında yeşil sarığı eksik. Ayaklarındaki mesleriyle Camiül Eser müderrisine benziyor. Bizim Duran, bizim Duran 1000 yüzlü, 2000, 3000 yüzlü değil, 10.000 yüzlüdür. O ince Mehmet çocuğunun üstüne jandarma yollayacağınıza, madem ondan o kadar korkuyorsunuz, bu Duran'ı yollayın. Yağdan kıl çekercesine tutsun onu kulağından, size getiriversin, inanın bana. Haşa beyefendim, haşa huzurdan. Bakındı hele Duran'a, haşa kelimesini de öğrenmiş. Ulan Duran. Ona baktı, bekledi, yüzü sevinç içinde gülüyordu. Sayenizde efendim, öğrendik beyefendim. İşte bu üfürükçü Allahsız gibi bir de Ankara'da var. Müdürü umumi o efendim. Ne müdürü umumisi, başvekil o. O her şey Ankara'da. Bir gece yarısı baktım bizim kapı çalınıyor. Açtım kapıyı, baktım bizim müdürü umumi kapıda. Süklüm püklüm çantası koltuğuna süt dökmüş kedi gibi duruyor. Artık bunları anlatırken durmadan gülüyor, kendi kendine eğleniyordu. Önce tanıyamadım onu. Yüzü bir felaket habercisinin yüzü. Sanki Gazi Paşa'nın başına bir hal gelmiş, öyle perişan. Gel içeriye, gel dedim. İçeriye korkarak girdi. Oturttum, bir kahve söyledim. Buyurun muhterem kardeşim dedim. Saygıyla huzurunda eğildim. İstersen eğilme. O isterse beni de İsmet Paşa'yı da bir anda toz eder. Siz beni dinleyin. Şu adam var ya, bastonun ucuyla gösterdi. İşte bu adam da isterse bu kasabayı, şu Toros dağlarını, şu Çukurova'yı toz eder. Ben korktum da bugün onun üzerine daha fazla varamadım. İsterse beni de toz eder. Ha ha, ama ben onun çok çok çok eski dostuyum. Bana kıyamaz. İşte bizim müdür umumi çantasını açtı, şu size getirdiğim, az önce de okuduğumuz kağıtları bana verdi. Ve bunları sizin için hıfz ettim beyefendi dedi. Bunları benden başka da kimse görmüş değildir. Bu dünya böyle işte. Bu sırada öğretmen Zeki Bey içeriye girdi. Gel bakalım gazeteci bey, senin adın neydi hele? Gazeteci Zeki. Sen muallimsin de değil mi? Muallimim. Otur bakalım. Zeki Bey saygılıca ellerini dizlerinin üstüne koyarak oturdu. Boynunu alçak gönüllü büktü. Buradan İstanbul gazetelerine haber veriyor, muhabirlik yapıyormuşsunuz. Yapıyorum efendim. Evet, hangi haberleri verdiniz şimdiye kadar? Efendim, geçen gün 9 eşkıyanın öldürülme haberini verdim. Çok da iyi yazdım. Yüzbaşımızı merasimlerle nasıl karşıladığımızı, İnce Mehmet'in nasıl bir adam olduğunu çok güzel tasvir ederek bildirdim. Başka? Efendim, eşkıyaların o köyü bastıklarını ve de altı kızın ırzlarına geçerek dağ kaldırarak ardından da bütün köyü yakarak böyle bir şey oldu mu? Yüzbaşı bizim haberimiz yok dedi. Peki iyi başka? Öğretmen Zeki Bey bir yıl içinde yazıp gönderdiği bütün haberleri coşkuyla saydı döktü. Murtaza Ağa beyefendi çok vatansever bir kişidir dedi. Öyle bir muhterem zattırlar ki kendileri her şeyden beni haberdar ederler. Sonra ne oldu? Efendim diye iki büklüm oldu Zeki Bey, sıkıldı. Elinden oyuncağı alınmış bir çocuk gibi üzüldü, dudaklarını sündürdü. Efendim ben şikayetçiyim dedi, size şikayet ediyorum. Neyi, kimi? Size bilumum İstanbul gazetelerini şikayet ediyorum efendim. Bütün bu özene bezene yazdığım bu feci haberlerin hiçbirisini neşretmediler. Anadolu batsa, toptan yansa, düşmanlar gelse de bizim buralarını işgal eylese gene yazmayacaklar. Bize efendim, bize sinek kadar ehemmiyet vermiyorlar. İncememedi bile neşretmediler muhterem efendim, onun ölümünü bile. Şikayet ediyorum efendim, iyi ki beni çağırdınız da ben de zatınıza bütün bunları söyleyebildim. Hiçbir haberiniz çıkmadı mı şimdiye kadar gazetelerimizde? Çıktı dedi bir çocuk gibi sevinerek Zeki Bey. Çıkarmayalardı da ben de göreydim onları. Neydi o haber? Zat-ı devletlerinin kasabamızı teşriflerini bildirmiştim. Baş sayfadan onu verdiler sizin resminizle birlikte. Bunun için bir ücret falan? Efendim? Ücret falan dedim. Ne için? Haber için. Almadım efendim, istemiyorum da. Yeter ki kasabamızın adı gazetelere geçsin. Ben başka bir şey istemiyorum. Zeki Bey, buyurun efendim. Sen muallimsin değil mi? Sayenizde beyefendi. Şimdi size bir teklifim var. Baş üstüne efendim. Muallimliği bırakacaksınız. Yapamam efendim diye inledi Zeki. Çoluk çocuğum, ihtiyar anam babam açlarından ölürler. Öyleyse gazeteci bey, o gazetelere haber vermeyi derhal kesecek, bir daha da hiçbir yere tek satır yazmayacaksınız. Eğer duyarsam şimdi gidebilirsin. Eğer bir daha duyarsam... Zeki ayağa kalktı, milletvekilinin ellerine sarıldı. O elini çekti, öteki zorla onun elini öpüp sallanarak merdivenlere yürüdü. Hem yürüyor hem de duymayacaksınız efendim, hiçbir zaman duymayacaksınız. Duymayacaksınız, duymayacaksınız diyordu. Bütün çarşı boyunca duymayacaksınız sözünü yineledi. Yöresini görmüyordu, köprüye kadar kendinde olmayarak yürüdü. Zavallı çocuk diye arkasından üzüldü Arif Sayın Bey. Üzüntüsü içtendi. Verdiği hiçbir haberi çıkmıyor. O gene de göndermekte ısrar ediyor. Zavallı küçük idealist muallim. Gözleri taşkın Halil Bey yaradı. Nerede bu Halil Bey? Şimdi gelecek efendim. Buraya gel yüzbaşım. Yüzbaşı hazır ola geçti. Buradan hiçbir haber sızmayacak dışarıya. Postaneye el koydum efendim. Bu kasabadan dışarıya bizim haberimiz olmadan çoktandır hiçbir şey çıkmıyor. Ne mektup ne de telgraf. Adana'yı muhterem Vali Bey ele alıyor. Vali rahat, kendine güvenmiş konuştu. Arif Sayın Bey'in emrettikleri gibi olacak. Yüzbaşım, siz de artık ne yapılması gerektiğini biliyorsunuz elbet. Üzülmeyiniz. İnce Mehmet vakası da canınızı sıkmasın. Ben Bayramoğlu'nu 9 kere öldürdüm. Her öldürdüğümde de köylüler işte Bayramoğlu budur diyorlardı. İnanın beni aldatmak için söylemiyorlardı bunu. Yalan da söylemiyorlardı. Her iri yarı post bıyıklı kişiyi Bayramoğlu sanıyorlardı. Ölünce bütün insanların yüzü değişir. Köylüler de her öldürdüğümüz kişiyi Bayramoğlu sanıyorlardı. Siz İnce Mehmet'i daha bir kere öldürdünüz. Biliyorum şimdi gözünüze uyku girmiyor, yemekten içmekten kesilmişsinizdir. Ben de Bayramoğlu'nu ilk kez öldürdüğümde böyle olmuştum. Bayramoğlu'nu üçüncü öldürüşümde artık alışmış, onu bir dördüncü kez gerçek öldürmeyi soğukkanlılıkla beklemeye başlamıştım. Onu dokuzuncuda bile öldüremedim. Dokuzuncuda öldürdüğümüz kişi ne yazık ki 17 yaşında bir at hırsızı çıktı. Bu daha bıyığı terlememiş çocuk, şimdi mecliste birlikte olduğumuz. Neyse. Arif Sayın Bey onun üstüne konuşmak istemedi. Burada oturanların hepsi de olayı ve mecliste olan o kişiyi biliyorlardı. Dayanamadı, gene konuştu. Mecliste birlikte çalıştığımız o bütün yeryüzünün atlarını bir zamanlar islaha kalkmış, bu yüzden de bütün atları geceleri ahırlarından aldırarak son Bayramoğlu işte onun kurbanıydı. Taşkın Halil Bey kollarını çemrenmiş içeriye girdi. Eşkıya kebabı hazır beyim dedi. Boğma rakı da var mı? O da hazır. Odanın ortasında 4 masa yan yana getirilerek bir sofra kuruldu. Murtaza Ağa yemeğe kalmak istemiyordu. Canı çok sıkılmıştı. Bu işlerin kendi başı altından çıktığını burada bilmeyen yoktu. Molla Duran Efendi de ona öyle ne biçim bakmıştı? Taşkın Halil Bey'in arkasından dışarıya kaydı. Merdivenleri inerken Halil Bey onu kolundan yakaladı. Ahmak adam, ahmak adam diye yılan ıslığı gibi bir sesle kulağına fısıldadı. Ahmak adam, sen şimdi buradan kaçacak olursan, şimdi senin arkandan Arif Sayın Bey'e neler söylemezler ki? Bütün bu pislik senin yüzüne yıkılmaz mı? Dön geriye. Murtaza sessizce geriye dönüp eski yerine oturdu. Taşkın Halil Bey'in evindeki boğmalı, eşkıya kebaplı cümbüş sabaha kadar sürdü. Konuklar o gece hiç uyumadan sabahleyin tan yerleri ışırken yola düzüldüler. Zülfü onları uğurladıktan sonra çabuk çabuk evine gitmekte olan Murtaza Ağa'nın arkasından yetişti. Hızla onun kolundan tutup koparırcasına çekti. Ulan alçak, korkak köpek, sırf korkundan başımıza sen getirdin bu işi. Beni mahvettin, ocağımı söndürdün. Gördün mü? Ayrılırken Arif Saim, o benim adam edip de meclislere gönderdiğim kişi, elimi sıkmadığı gibi yüzüme de bakmadı. Yaktın beni Murtaza. Ben de seni yakacağım ki küllerini yerde savuracağım. Anladın mı? Benim istikbalimi yok, yok, yok ettin. Şimdi bekle beni. Az sonra kozunu, onun da istikbalini söndürdün. Yüzbaşı Faruk'la, valiyle, Arif Saim'le, Fahir. Kolunu itip arkasına döndü gitti. Bir süre olduğu yerde donmuş kalmış Murtaza onun arkasından koştu, önüne geçti. Benimle oynama Zülfü dedi. Sen beni tanımıyorsun. O güvendiğin dostlarına, o molla duran sahtekarına sor. Beni sana söylerler. Ben son sözü ilk söyleyen kişiyimdir. Şu mektuplar, telgraflar yüzünden eğer başıma bir iş gelecek olursa seni katiyetle öldürtürüm. Zülfü gülmeye başladı. Ardından da onun koluna girdi. Be ahmak adam dedi. Ben senin Adana'ya Ramazanlı Bey'ine gittiğini, onun avukatına bu mektupları yazdırdığını bilmiyor muyum? Ne? Diye bağırdı Murtaza. Sen bütün bunları nereden öğrendin? Ben öğrenirim ama benden kimseye, Arif Saim kardeşime de bir söz çıkmaz. Ama sen de bundan sonra bana sormadan bir iş yapayım deme. Söz. Kol kola girip konuşa konuşa köprüye kadar gittiler. Yüzbaşı ise jandarma komutanlığındaki odasına zor yetişip Arif Saim Bey'in getirdiklerini masasının üstüne yaydı, teker teker okumaya başladı. Okudukça bir tuhaf oluyor, kendinden geçiyordu. İkindiye kadar her mektubu, telgrafı birkaç kere döne döne okudu. Sonra da avazı çıktığı kadar bağırdı. Asım Çavuş Kertiş Ali Onbaşı hemen koşup odasının kapısında hazır ola geçtiler. Buyur yüzbaşım. Yüzbaşı kendinden geçmiş, gözü hiçbir şeyi görmüyor, bağırıyordu. Şimdi artık bundan sonra benim kim olduğumu öğrenecekler o iki yüzlü sümüklü böcekler. Benim istikbalimle oynar, beni bu hale koyarlar mı, beni mahvederler mi? Ben bundan sonra insan içine nasıl çıkar, komutanlarımın, büyüklerimin yüzüne nasıl bakarım? Kapıdaki aslanın hazır olda görünce azıcık yatıştı. Ben gidiyorum, okuyun şunları. Yalpalayarak sarhoş gibi odadan çıktı, evine gitti. Bütün bedeni havanda dövülmüş gibi acıyordu. Soyunmadan yatağının üstüne uzandı, az sonra da uyudu. Sabahleyin erkenden komutanlığa gelen yüzbaşı Asım Çavuş'u, Kertiş Ali Onbaşı'yı, öteki çavuşları, onbaşıları, yazıcıların odasında önlerindeki masada mektuplar, telgraflar toplanmışlar, tartışır buldu. Onların yüzlerine bile bakmadan çok sert bir suratla gitti masasına oturdu. Bu sabah tıraş bile olmamış, saçı başı dağınık, ayakkabıları tozlu, komutanlığa böyle perişan gelmişti. Gözleri de çukura kaçmıştı. Bir süre kendi kendine masasında uğraştıktan, bir şeyler yazıp karaladıktan, kağıtları karıştırdıktan sonra Asım Çavuş'u çağırdı. Kim bu Çamkazık Köyü muhtarı Kenan diye sordu. Ben onu tanıyor muyum? Tanıyorsunuz kumandanım. Nasıl bir adam? Bizim muhbiri hasımız. Hani bütün at hırsızlarını takip ederek bizlere yerlerini bildiren kısa boylu, cin gözlü, zayıf adam. Tanıdım dedi yüzbaşı. Ne de hoş bir adama benziyordu. Benim aleyhime Ankara'ya nasıl böyle bir mektup yazdırabilir? Ha, ne dersin Asım Çavuş? İnsanoğludur. İnsanoğlu belli olmaz yüzbaşım. Bir ağaç 1.000 damardır. Damarlarının 999'u yer altında. Ancak bir tanesi dışarıdadır. İnsanoğlu da böyledir. Sanıyorum ki o yazmamıştır bu mektubu. Ona yazdırmışlardır. Ben de öyle zannediyorum. Yazdıranı bize söyler değil mi? Söyler yüzbaşım, o bizim muhbiri hasımızdır, sizi de canı gibi sever. Ben de öyle bilirdim, Kenan nasıl yaptı bu işi bana? O mektupları okuyunca kendimden geçtim, insanlığımdan utandım. Daha da kendime gelemedim. Eğer o kendim olduğunu unutup şu yüzbaşıyı yakalayıp ifna mektuplardan bir tanesi kumandanlığın, dahiliye vekilinin eline geçmiş olsaydı mutlaka katlime ferman okunurdu. Mektuplar o kadar tesirli ki ben bile bir ara kendim olduğunu unutup şu yüzbaşıyı yakalayıp ifna edeyim diye düşündüm. Benim gibi bir insan için uydurma da yalan da olsa böyle şeyler yazılır mı? Nasıl kıymışlar bana? Şu insanoğlu çok gaddar, Asım Çavuş çok gaddar. Ben bilerek salt beni merasimle karşılasınlar, bana madalya versinler diye Kara Osman'ı İnce Mehmet yaparak öldürmüşüm. Öldürdüğümüz 9 kişinin de hiçbir suçları yokmuş. Biz onları bakır gediğinde yakaladığımızda at otlatıyorlarmış. Köylü delikanlılarıymışlar. Olamaz. Olamaz ama olur dedi Asım Çavuş. Bekleyelim yüzbaşım. Bu çıpır çarşısı kasaba daha ne işler açacak başımıza? Haklısın dedi yüzbaşı. Bekleyelim ve çok müteyakkız olalım. Acı acı güldü. Ali Onbaşı'yı çağır. Ali onbaşı kapıda bekliyordu. Gözleri yaş içinde içeriye girdi. "Buyur yüzbaşım," dedi ölgün, bitkin bir sesle. "Kenan'ı der akap bugün burada isterim." "Burada," diye övündü Ali onbaşı. "Onu dün gece buraya der akap getirttim. Aşağıda bekliyor." "Üzülme onbaşım." "Ben üzülmeyeyim de kim üzülsün? Sen git can pazarında canını haraç mezhet et. Bu kadar köylüyü dayaktan geçir. Bak yüzbaşım," ellerini açtı. "Bak yüzbaşım şu ellerime, dayak ata ata köylülere bu hale geldi. Buna can mı dayanır? Ellerim ayaklarımdan daha büyük. Böyle insan eli olur mu? Keşke köyümde kalsaydım da ırgat olsaydım. Bu hadiseden sonra ben yaşayamam. Ya istifa ederim ya da kendimi döve döve öldürürüm. O mektuplarda hep bize cellat diyorlar. Biz cellat mıyız yüzbaşım? Biz vazifesini bir hakkın yapan vatansever cumhuriyet çocuklarıyız. Biz vazife icabı olmasa kimsenin tavuğuna kış eder miyiz? Ben ölmeyeyim de bu hadiseden sonra kimler ölsün?" Kertiş Ali onbaşı dokunsan ağlayacaktı. İyi yürekli yüzbaşı onu nasıl teselli edeceğini bilemiyordu. "O Kenan'ı al getir. Onun kemiklerini kırıp un ufak edeceğim." Onbaşı aşağıya koştu. Kenan'ı yaka paça dişlerini sıkmış gıcırdatarak getirdi. Kenan neye uğradığını bilemiyor, korku içinde paniklemiş, yüzbaşının gözlerine bir köpek uysallığıyla yalvararak bakıyordu. "Dur orada. Şu mektubu oku ona, Asım Çavuş." Asım Çavuş tane tane mektubu Kenan'a okudu bitirdi. "Gel buraya." Kenan şaşkın yüzbaşının masasının önüne geldi. "Bu mektubu sen mi yazdırdın?" "Haberim yok." "Bak bu imza senin değil mi?" Kenan iki eli de ceketinin ilikleri üstünde kenetli eğildi, mektuba baktı. "Benim değil efendim." "Peki bu mühür? Mühür belli olmasın diye de kıvratmışsın." "Benim değil yüzbaşım, ben hiç zatınız için böyle şeyler söyler miyim?" Yüzbaşı hışım gibi yerinden fırladı. Fırlamasıyla da tokadı var gücüyle Kenan'ın yüzüne indirdi. Kenan sallandı ya düşmedi. Yüzbaşı buna daha çok öfkelendi. Bir tokat, bir daha. Muhtar Kenan kendisini yerde buldu. Kertiş Ali onu alıp gene olduğu yere dikti. Kenan'ın ağzı burnu kan içinde kalmıştı. Yüzbaşı yerine otururken derin derin soluyordu. "Söyle, sana bu mektubu kim yazdırdı?" "Ben böyle bir mektup yazmadım ki." "Kim yazdırdıysa söyleyeceksin."
"Ben..."
"Ali onbaşı, al onu söylet bu köpeği. Söyletinceye kadar. İstersen bunu dereye de götürebilirsin." "Yüzbaşım, beni ona teslim etme," diye yalvardı Kenan. "Kimi isterseniz yazın, onun adını da imza edeyim. Ben senin adamın değil miyim?" "Ben hakikati istiyorum." Kertiş Ali onbaşı onu sürükleyerek odadan çıkardı. Yüzbaşı yatışmış gülümseyerek onların arkasından bakıyor, az sonra da onun hakikati söyleyeceğine inanıyordu.